Ayrım 28.
Bir insanın kendi kendine durup dururken ayağını çekip çıkardığını ömrümde ilk olarak görüyorum. Böyle bir acayipliğe kimse inanmaz. Yine masal okuyor şu kar derler. İşte kötü belirtileri aldırmazsan böyle olur. Sonunda başına böyle işler açılır. Hay o Davidov'un kafasına. Ona insan gibi söyledim gitmeyeyim diye. Şimdi ben ne yapacağım? Atları nasıl koşacağım? Ama artık daha fazla oyalanamazdı. Yavaşça doğruldu. Sol ayağının üzerine basmaya çabaladı. O zaman büyük bir sevinçle ağrının o kadar şiddetli olmadığını fark etti. Gerçi güç bela yürüyordu ama gene de yürüyebiliyordu işte. Avcunun içinde küçük bir kil parçası ufalayarak onu tükrüğü ile karıştırdı. Çamuru yarasının üzerine yapıştırdı. Sakat ayağını yere basmaya çalışarak toparlaya toparlaya atlara doğru yürüdü. İşte o sırada derenin öbür tarafında kendisinden 4 metre kadar ileride öyle bir şey gördü ki gözleri öfkeli kıvılcımlar saçmaya, dudakları da engel olamadığı bir kızgınlıkla titremeye başladı. Derenin öbür tarafındaki tümseyin üzerinde zehirsiz bir tarla yılanı çöreklenmiş, tatlı tatlı uyuyordu. Tarla yılanı olduğundan en küçük bir şüphe olamazdı. Başının üzerinde portakal rengi, yuvarlak iki çizgi vardı. Tıpkı gözlük gibi iki yuvarlak. İşte o zaman şu kar çileden çıktı. Hayatında hiçbir zaman bu kadar kendinden geçercesine heyecanlanmamış, bu kadar öfkelenmemişti. Hasta ayağını öne, kolunu da ileriye doğru uzattı. Korkutmak ister gibi öfkeden titreyen bir sesle ''Seni gidi uğursuz sürüngen seni!'' diye bağırdı. ''Seni gidi soğukkanlı rezil yaratık! Seni gidi sarı gözlüklü veba! Ayol ne yaptığını biliyor musun sen? Beni yani üretim yapan bir erkeği ölesiye korkuttun. Demek bunu sen yapmıştın ha? Alçak böcek seni! Ben de aptallığıma doymayayım. Seni doğru dürüst bir yılan sandım. Oysa bu işi şöyle bir düşünsek sen nesin yani? Yerde sürünen bir pislik.'' Senin gibisine tuu diye tükürürsün olur biter. Şu anda üstüne tekrar bir basmalı da iyice ezmeli. Toz toprak olasın. Zaten bir şey kalmaz ya. Senin yüzünden ayağım gerçekten çıkmış olsaydı dediğim gibi yapardım. Alçak herif sen de ezerdim seni. Bunu iyice aklına koy. Şukar derin bir nefes aldı. Yutkundu. Tarla yılanı ise oyma gibi biçimli siyah mermeri andıran küçük başını kaldırmıştı. Ömründe ilk olarak böyle bir şeyle karşılaşmış olacak ki kendisiyle konuşan adamı dikkatli dinliyor gibiydi. Şukar biraz dinlendikten sonra devam etti. O utanmaz gözlerini açtın, dik dik bakıyorsun uğursuz yaratık. Ne sanıyorsun? Bu işten öyle kolay kurtulacak mısın ha? Hayır azizim, bugünkü çalışmana karşılık kazancın neyse onu sana kuruşuna kadar ödeyeceğim. Şu adaptöre bakın Allah aşkına. Dipnot. Şukar öfkeliyken de sözlükte gördüğü kelimeleri kullanıyor. Ayol ben seni öyle bir parçalarım ki bir tek ateş hattın bile kalmaz. Doğrusu bu. Şukar dedi öfkeli gözlerini yere indirdi. Sığlığın üzerinde ilk bahar sellerinin ta kurtlu derenin yukarısından sürükleyip getirdiği, üstü sürtüne sürtüne dümdüz olmuş büyük bir taşı gördü. Sakat ayağını unutarak, cesaretle öne doğru bir adım attı ama bileğinde öyle bir ağrı duydu ki ana avrat söverek yana doğru devrildi. Gene de yakaladığı taşı elinden bırakmadı. Oflaya puflaya tekrar ayağa kalktığında tarla yılanı kaybolmuştu. Sanki biraz önce orada duran o değildi. Yer yarılmış da içine girmiş gibiydi. Şukar elinden taşı yere attı. Kollarını iki yana açarak şaşkın şaşkın söylendi. Hay Allah ne felaket be! Bela ki ne bela. Hangi cehenneme gitti o kör olası yaratık? Herhalde gene suyun içine atıvermiştir kendini. Zaten işin bir defa rast gitmedi mi artık hiç rast gitmez. Bence bu iş bununla bitmeyecek. Ah ihtiyar budala ne diye onunla konuşmalara dalıyorsun? Yavaşçana hiç konuşmadan koca taşı alıp hemen kafasına indirsene. Tam da kafasına. Başka türlü o uğursuzu öldüremezsin ki. İkinci defa atmaya kalksan taş hedefini bulmayabilir. Doğrusu bu. Ama şimdi o alçak yaratık ortadan kaybolduktan sonra artık kime taş atarsın? Mesele bunda işte. Şukar dede daha bir süre orada durup ensesini kaşıdı. Sonra umudunu keserek toparlaya toparlaya atları arabaya koşmaya gitti. Dereden epey uzaklaşıncaya kadar arkasına bakıp durdu. Kendisine sorsalar ancak birkaç kere şöyle bir bakmıştı. O da her ihtimale karşı. Rüzgarın altında bozkır o geniş göğsünü doldururcasına derin derin, ağır ağır nefes alıyor gibiydi. Bu nefesten biçilmiş otların insana hafif bir hüzün veren sarhoş edici kokusu yayılıyor, yolun iki yanındaki meşelikten zindelik veren bir serinlik geliyordu. Geçen yıldan kalma diş budak yapraklarından ise nedense taze bir bahar kokusuyla biraz da menekşe kokusu yayılıyordu. Böyle karma karışık kokular duyan insan nedense biraz neşesini kaybeder, içinde bir huzursuzluk duyar, özellikle böyle bir yerde kendisiyle baş başa kaldıysa. Ama Şükar dede öyle değildi. Sakat ayağını katladığı ceketinin üzerine koyup rahatça yerleştirdikten, sağ ayağını da serbestçe aşağı sallandırdıktan sonra dişsiz ağzı kulaklarına varırcasına gülümsüyor, yılların soldurduğu gözlerini kısıyor, ucu küt kırmızı burnunu, çocukluktan beri alıştığı sevgili bozkır kokularını duyabilmek için sağa sola kımıldatıp duruyordu. Hem neden sevinmesindi? Bacağındaki ağrı yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Rüzgarın ta doğudan getirdiği bulut uzun bir süre için güneşi örtmüş, bozkırın tümseklerin, tepelerin, vadilerin üzerine koyu mor bir gölge düşmüştü. İnsan daha rahat nefes alabiliyordu. Sonra kendisine ne de olsa zengin bir sofra bekliyordu. Evet, her şeye rağmen ne denilirse denilsin, Şükar dede için işler o kadar kötü gitmiyordu şimdilik. Şükar tepeye çıkıp da ikinci ekibin kulübesini ve kampını görünce tembel tembel, sarsıla sarsıla giden atları durdurdu. Arabadan indi. Ayak bileğindeki sızı hala devam ediyordu. Ama o iki ayağını da yere basabiliyordu. Şunlara gelinin su arabası olmadığını, ne de olsa kolhoz idaresinin arabası olduğunu göstereceğim. Madem arabamla Davidov'u, Makar'ı, sonra daha başka önemli kişileri gezdiriyorum, o halde ekibin oraya da şatafatlı şatafatlı gitmeliyim. Görsünler de kıskançlıktan göbekleri çatlasın heriflerin, diye karar verdi. Küfrede ede, sızlana söylene, dinlenecek bir yere yaklaştıklarını sezen hayvanlara bırırır, bırırır diye diye tekrar arabaya bindi. Ayağa kalkıp bacaklarını iki tarafa açarak dizginleri olanca gücüyle çekti. Sonra zinde bir sesle "Deh!" diye bağırdı. Atlar yerlerinden fırladıkları gibi dört nala koşmaya başladılar. Dönüşlerde daha da hızlanıyorlardı. Sonunda Şükar'ın kuşaksız gömleği rüzgardan bir balon gibi şişmeye başladı. Hala biraz daha hızlı gitmeleri için atlara yalvarıyor, ayağındaki ağrıyı hissettikçe yüzünü buruşturuyordu. Ama gene de neşeli neşeli kırbacını savuruyor, incecik bir sesle "Yavrularım benim, haydi göreyim sizi, yüzümü kara çıkarmayın!" diye bağırıyordu. Onu kampta önce tezgahın yanında duran Agafon Dubsov gördü. "Baksana şuraya, hangi baş belası öyle tavrinliler gibi arabasını ayakta sürerek geliyor? İyice bak bakalım Priyanişkov, kimdir bize böyle şeref veren?" Priyanişkov saman yığınının üzerinden "Bizim propaganda ekibi geliyor Şükar dede," dedi. "Tam zamanında yetişti. Neredeyse burada can sıkıntısından patlıyorduk. İhtiyar akşam yemeğini bizimle beraber yesin. Şimdiden anlaşalım da bu gece onu hiçbir yere bırakmayalım," dedi. Kendisi de branda beziyle örtülü, çardağın altından torbasını çekti. Harıl harıl içini aradı. Daha önce açılıp birazı içilmiş bir çeyreklik vodka şişesini cebine soktu. 19. Bölüm. Şükar dede içine azıcık yağ katılmış, sulu buğday haşlaması ile çanağını ikinci defa doldurup bunu da son damlasına kadar mideye indirdikten sonra iyice neşelendi. Aynı zamanda karnını tıka basa doyurması yüzünden uykusu gelmeye başlamıştı. Cömert aşçı kadına da memnun memnun bakarak "Hepinize ikramlarınız için de vodka için de çok çok teşekkürler," dedi. "Hele senin karşında Kupriyanovna yerlere kadar saygı ile eğilirim. Doğrusunu istersen sen kadın değil, altın dolu bir sandıksın. Doğrusu bu. Sen lapa pişirmekte böyle usta olduktan sonra köylü parçalarına değil, Mihail İvaniç Kalin'in kendisine yemek pişirmelisin. Ona yemek yapsan, üstün başarıdan ötürü bir yıl sonra göğüslerinin üzerine birer madalya yapıştırmazlarsa kafamı kes. Belki de elbisenin koluna bir üstün başarı kurdelesi bile dikerler, kim bilir. Vallahi yalan söylemiyorum, öyle yapıyorlar, doğrusu bu. Zaten bana kalırsa, dünyada en önemli şey neyse onu çok iyi biliyorum, hem de bütün incelikleriyle." Yanında oturan Dubsov heyecanla sordu. "Neymiş o, söyle bakalım," dedi. Sence şu dünyada en önemli şey nedir ha? Ziflenmek. Sözüme güvenin. Hayatta ziflenmekten daha önemli hiçbir şey yoktur. Dubsov konuştuklarını dinleyen öteki arkadaşlarına fırıl fırıl dönen gözleriyle yan yan bakarak, her taraftan da çok ciddi durmaya çalışarak sözle üzüntülüymüş gibi başını salladı. Yanılıyorsun dede, dedi. Hem de öyle bir yanılıyorsun ki. Ama ne yaparsın ihtiyarlıktan. Aklında herhalde şu anda yediğin o lapa gibi sulanmıştır. Kusur sende değil, beynin sulanınca böyle yanılırsın işte. Elinden ne gelir? Şukar dede Dubsov'a yukarıdan bakarak gülümsedi. Hangimizin beyni daha çok sulanmış orası da belli değil. Söyle bakalım, sence dünyada en önemli şey nedir? Dubsov fısıldar gibi içini çekerek bir nefeste aşk dedi. Sonra gözlerini hayale dalmışçasına yukarı doğru kaldırıverdi. Onun çiçek bozuğu esmer yüzüne bakan Kuprianovna kendini tutamadı. Yağmurun gelmek üzere olduğunu sezen bir kısrak gibi kişnercesine yüksek sesle güldü. Kahkahalardan sarsıla sarsıla hırkasının koluyla koyu kırmızı bir renk alan yüzünü örttü. Şukar söyleneni küçük görüyormuş gibi aşka diye söylendi. Ayol, o senin aşk dediğin doyasıya yiyemedikten sonra kaç para eder? Bir tükürük bile etmez, işte o kadar. Seni bir haftacık aç kosunlar da bak. Suratına değil Kuprianovna, kendi karın bile bakmaz. Dubsov inatla orası pek belli olmaz dedi. Öyle bir belli olur ki konuşmaya bile değmez. Bir kere ben bu işi en ince noktasına kadar biliyorum. Şukar dede bunu kesin bir tavırla söylemiş, ders verir gibi de işaret parmağını kaldırmıştı. Bakın size tuhaf bir iş anlatayım. O zaman her şey hemen anlaşılır. Bir daha da kimsenin bu konularda tartışmaya girmesi gerekmez. Şukar dede oradakilerden daha dikkatli dinleyiciyi kolay kolay bulamazdı. Çoban ateşinin çevresinde toplanmış olan hemen hemen 30 kişilik grup onun bir tek sözünü bile kaçırmak istemiyorlardı. Ya da ihtiyara öyle geliyordu. Zaten ondan başka ne beklenebilirdi? Toplantılarda hiçbir zaman kendisine söz vermezlerdi. Davidov arabayla bir yere giderken hiç konuşmaz, hep bir şeyler düşünür dururdu. Şukar'ın yaşlı karısı ise gençliğinde bile konuşkan değildi. Zavallı ihtiyar kiminle şöyle candan bir konuşma yapabilirdi? Onun için de kendisini dinlemeye istekli adamlar bulduğu, yemekten sonra da karnı iyice doyup adam akıllı neşelendiği için canının istediği kadar konuşmaya karar verdi. Rahatça oturdu, ayaklarını kıvırdı, avucu ile sakalını düzeltti. Tam yavaş yavaş anlatmaya başlayacaktı ki Dubsov ondan önce davrandı. Sert bir tavır takınarak, "Anlat bakalım dede," dedi. Yalnız palavra atma. Bizim ekipte şöyle bir töre vardır. Yalan söyleyeni dizginle döveriz. Şukar dede derin derin içini çekip avucuyla sol ayağını ovdu. Sonra sen beni korkutma Agafoşa dedi. Ben zaten biraz önce korkudan neredeyse ölecektim. İşte anlatmak istediğim olay şöyle oldu. Baharda Davidov beni yanına çağırdı. Dede, ambarcıdan iki çuval yulaf al. Kendine de yiyecek çıkarttır. Sonra tayları alıp doğru kuru çimenliğe götür. Bizim kısraklar orada. Sen de bizim güveylerle doğru oraya gidersin. Oradaki Vasili Babkin'in otladığı sürüyü iki kısma ayırırsın. Birine Vasili bakar, ötekine sen. Yalnız üreticilerden sen sorumlu olacaksın. Yulafla da onları sen besleyeceksin. Dedi. Doğrusunu söyleyeyim mi? Ben o zaman üretici nedir bilmiyordum. Böyle bir sözü ömrümde işitmemiştim. Çıktı mı karşına bir soru, al bakalım sana. Tayı biliyorum, kısrağı biliyorum. Kısrağın da ne mal olduğunu biliyorum. Ama gel gelelim üreticiyi bilmiyorum. Onun için üretici ne demek diye sordum. Davidov bana, üretici bir şeyi üreten demektir. Kim bir şeyi üretiyorsa o üretici olur diye karşılık verdi. Yine sordum, peki aygıra da üretici diyebilir miyiz dedim. Davidov yüzünü buruşturdu. Tabii diyebiliriz ya dedi. Sormaya devam ettim. Peki şimdicik sen de ben de üretici miyiz? Davidov güldü. Orasını kendin bilirsin dedi. Bu işte herkes kendi kuvvetine güvenir dedi. Yani sizin anlayacağınız sen ister serçe, ister herhangi bir sığır, ister insan ol. Eğer dişi değil de erkeksen düpedüz tam bir üreticisin. Bunları öğrenince ne hoş şey diye düşündüm. Sonra Davidov'a peki buğday üreten de üretici mi değil mi? Değilse ona ne deriz diye sordum. Davidov içini çekti. Sen çok geri kalmışsın dedi. Ben de ona şöyle karşılık verdim. Bana öyle geliyor ki sen daha çok geri kalmışsın Siyomuşka. Çünkü ben senden 40 yıl önce doğmuşum. Bu sözün üzerine lafı orada kestik. Kupiyanovna ıslık gibi bir fısıltıyla "Demek sen şimdi üreticisin öyle mi dede?" diye sordu. Şukar dede gururlu bir tavırla karşılık verdi. "Tabii ya, sence neyim yani?" Kupiyanovna "Hay Allah!" diye inledi. Başka bir şey de söyleyemedi. Çünkü yüzünü önlüğüyle örtmüştü. Sessizlikte yalnız sırıltıya benzeyen boğuk bir sesle gülüşü duyuluyordu. Kontrat Maydannikov şefkatle "Sen ona bakma dede, sözüne devam et." deyip hemen çoban ateşinin öbür tarafına döndü. Şukar kesin bir tavırla "Ben ömrüm boyunca bu karılara hiç mi hiç önem vermemişimdir zaten. Önem vermiş olsaydım bu kadar yaşayabilir miydim sanki? Hiç bile yaşayamazdım." deyip anlattığı konuya geçti. Davidov öyle dedi ya, çekip gittim sürünün bulunduğu yere. Etrafıma bakıyor, göğsüm kabarıyor vallahi. Her yerde öylesine bir ajiyotaj vardı ki bana kalsa hayatımın sonuna kadar orada kalırdım. Dipnot. Ajiyotaj. Şukar'ın sözlükten öğrendiği ve sevdiği sözcüklerden biri. Bozkır'da mavi mavi çiçekler, taptaze çimencikler, her tarafta kısrakçıklar otluyor, güneş adamın kemiklerini ısıtıyor. Sizin anlayacağınız tam bir ajiyotaj. Beşlebov ilgiyle "Söylediğin söz ne demek?" diye sordu. Şukar kesin bir tavırla "Ajiyotaj mı soruyorsun? Ha o, çevrende her tarafta güzellik var demektir. Aji, yaşa, gününü gün et, ömründen zevk al, keder etme, sızlanıp durma demek. Bu bilim adamlarının kullandıkları bir sözdür," diye açıkladı. Meraklı bir adam olan Beşlebov ısrar etti. "Sen bu sözleri nereden öğrendin Allah aşkına?" "Makarushka Nagunov'dan. Biz onunla çok iyi arkadaşız. O geceleri İngilizce çalışıyor. Ben de her gece yanındayım. Bana nah şu kadar Kupiyanovna gibi şişman kalın bir kitap verdi. Adı sözlükmüş. Çocukların okuma öğrendikleri alfabe değil. Büyükler için yazılmış bir lügat. İşte bana o kitabı verip bilgi edin dede, ihtiyarlığında lazım olur," dedi. "İşte ben de yavaş yavaş bilgi ediniyorum. Yalnız sen ikide bir sözümü kesme Akimuşka. Yoksa hemencecik düşüncelerimin akışını yitiririm. O sözlüğü size sonra anlatırım." İşte üreticilerle gideceğim yere varınca berbat bir şey oldu. Üreticiler bir boka yaramadı. Ne onlar işe yaradı ne de etraftaki ajiyotaj. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? O dilsiz Vaska ile ahbaplık etmemiş olan varsa ömrü en az 10 yıl uzamıştır. Herif öylesine bir kereste ki bizim sessiz Demit ile yan yana gelse sessiz Gramya Çilog'da en konuşkan adam sayılır. O herifin hiç konuşmamasından ötürü Bozkır'da neler çektim Allah bilir. Kısrak'la konuşacak değildim ya. Vaska gece gündüz susuyordu. Yalnız arada bir kıtır kıtır zifleniyor, geri kalan zamanda ya hiç konuşmadan uyuyor ya da kebenin altına uzanmış, küflü, çürük bir kütük gibi yatıyor. Gene de ağzını açıp kapıyor, sonra susmaya devam ediyordu. Benim için öyle çetin bir durum yaratmıştı ki hiç mi hiç çaresini bulamıyordum. Yani sizin anlayacağınız orada 3 gün 3 gece mezarlıkta ölülere konuk kalmış gibi yaşadım. Sonunda artık kendi kendime konuşmaya başlamıştım. Hay Allah, bu iş böyle yürümez. Benim gibi insan canlısı bir adam uzun süre geçmeden burada keçileri kaçırır diye düşündüm. Benim Makarushka Nagunov bayramlarda, daha doğrusu 1 Mayıs'ta, 7 Kasım'da dünya ihtilalinden söz edip de uzun uzun konuşmaya, ikide bir anlaşılmayacak bir sürü sözler fırlatmaya başlayınca hiç dayanamam. Ne kadar nefret ederim bundan bilemezsiniz. Gel gelelim o sırada öyle bir şey olsaydı, vallahi Makar'ın o nutuklarını bile bahçede bülbül ya da gece yarısı horoz sesi dinler gibi dinlerdim. Ha, horoz sesi derim de hatırladım. Siz horozların ötüşlerinden hoşlanır mısınız? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bence horozların sesi tıpkı kilisedeki korolar gibi. Hani ölülere rahmet olsun duasını okurlar ya, tıpkı onun gibi. Hatta ondan da daha dokunaklı. Bilmem hangi dua gibi bir şey. Ekibin muhasebecisi, sen bize aşktan söz et, lafı dolandırma. Horozların nasıl öttüğünü falan dinlemek istemiyoruz, diyerek sabırsızlıkla sözünü kesti. Sinirlenmeyin arkadaşlarım, lafı oraya da getireceğim. Aşktan falan da söz edeceğim. Zor bir iş değil ki. Ha ne diyordum, O dilsiz Vaska'yı anlatıyordum. Hani hiç konuşmadan otursa iyi. Bir de öylesine oburdu ki ne yese bir türlü doyamıyordu. Çaresini bulamıyordum. Lapaya'da tuzsuz samurdan yayla çorbası pişirdik mi, ben kaşığımı tencereye bir daldırıp çıkarıncaya kadar o 5 kere daldırıp çıkarıyor, kocaman kaşığını bir lokomotif pistonu gibi habire bir ileri bir geri, bir tencereye bir ağzına götürüp duruyordu. Bir de bakıyordum ki tencerenin dibi görünüyor. Açı açına sofradan kalkıyordu. O ise karnı gebe bir ineğin karnı gibi şişmiş halde sırt üstü uzanıyor, öylesine giyirmeye başlıyordu ki sesi bozkırın ta öbür ucundan duyuluyordu. 2 saat giyiriyordu kerata. Ondan sonra da horlamaya başlıyordu. Hele horlaması öyle berbat bir şeydi ki herifin, yanımızda otlayan kısraklar bile ürkerek kaçıp gidiyorlardı. Böylece geceye kadar tıpkı kış uykusuna yatmış tarla faresi gibi uyur dururdu. Ya işte oradaki yaşayışım böylesine acıydı. Evsiz barksız kalmış it gibi aç açına dolaşıyor, can sıkıntısından patlıyor, bir kerecik olsun hiç kimseyle konuşamıyordum. 2. günü Vaska'nın yanına oturdum. Ellerimi boru gibi kıvırarak ta kulağına avazım çıktığı kadar, sen neden sağır oldun? Savaşta mı oldu? Yoksa çocukken sarılık geçirdin de ondan mı? Diye bağırdım. O daha da yüksek sesle karşılık verdi. Savaşta oldu. 19 yılında Kızıllar zırhlı bir trenden 15'lik bir mermiyi ta yanıma düşürdüler. Altındaki at geberdi. Ben de kafamdan yara aldım. Bir şeycik duymayacak kadar da sağır oldum. O zaman peki neden öyle habire tıkınıp duruyorsun? Yoksa karşında başkasının da olduğunu unutuyor musun? Belleğini hepten mi yitirdin? Bu da mı kafandaki yaradan oldu diye bağırdım. Bana ne karşılık verse beğenirsiniz. Ya öyle bulutlar geliyor, yağmur yağacak, ne kadar iyi dedi. Gelin de siz böyle bir budalaya laf anlatın. Dubso sabırsızlıkla sen bize aşkı ne zaman anlatacaksın diye sordu. Şukar can sıkıntısıyla yüzünü buruşturdu. Amma da tutturdunuz bu aşk meselesini. Allah belasını versin bu aşkın. Ben o aşk dediğiniz şeyden ömrümce kaçındım. Rahmetli babam olmasaydı, o beni zorlamasaydı dünyada evlenmezdim. Şimdi gel de aşkı anlat bakalım. Amma da konuşulacak şey buldunuz. Her neyse, aç açına aşk olur muymuş? Bunu öğrenmek istiyorsanız anlatırım. Gideceğim yere varınca sürüyü 2 kısma ayırdık. Gel gelelim benim damatlar kısrakların suratına bile bakmıyorlar. Yalnız hiç durmadan otlayıp duruyorlar. Gelinlere hiç mi hiç önem verdikleri yok. Bu ne biçim iş yahu diye düşündüm. Benim üreticiler rezil ediyorlardı beni. Onlara bol bol yulaf veriyordum. Gene de hiçbiri başını kaldırıp da kısraklara bakmıyordu.